Ayrım 8.
Köydeki birkaç evden kara dumanlar yükselmeye başlamıştı. Bir süre sonra dumanlara alevler katıldı. Kalabalığın içinde sızlananlar, ağlayanlar, köpekler sıkıntılı havlayışlarla oradan oraya koşuyorlar. Chase sandığı birkaç halı, yağ pekmez küpleri yolun bir kenarına yığılmıştı. Yusuf köylülere seslendi. Şunların sahibi kimse gelip alsın. Kalabalıktan ses çıkmadı. Yusuf'un gözleri o cehennem gözlü ihtiyara ilişti. Adam kaya gibi kıpırtısızdı. Çok sürmedi. Evden dışarıya kara bir duman savruldu. Duman büyüdü büyüdü. Alevler yüzünü göstermeye başladı. Pencerelerdeki delik işi perdeler kağıt gibi buruşup yanmaya koyuldular. Yusuf dalıp gitmişti. Şu evde kim bilir ne unutulmaz günler yaşanmıştı. Kına geceleri, düğünler, bayramlar, alemler. Şimdi o günleri, o sevinçleri bu yangından arta kalan küller örtecekti. Ansızın bir mermi patırtısı koptu. Yüzlerce, binlerce mermi kulakları sağırlaştıran gürültülerle patlıyor ve inanılmaz bir yanardağ görünüşü veriyordu. Yusuf kendini bir duvarın dibine atmıştı. Recep de yanındaydı. Neden sonra fark etti. Köylüler bu mermi sağanağından öteye beriye kaçışıyorlardı. Recep, "Anzavur geldi sandım. Meğer ev cephane deposuymuş," dedi. Patırtı azalmıştı. Recep'in sersemlemiş yüzü asıl çizgilerine kavuştu. "Evi doğru dürüst aramamışız demek ki," dedi. Yusuf, Recep kendisini suçlarcasına yumruğunu hafiften başına indirdi. "Yağ küpünü, bal küpünü gördüm de cephaneyi göremedim, tüh." Patırtı dinmişti. Yusuf birden ihtiyarı hatırladı. Kapkara bir kinle bakan ihtiyarı. Kalktı, o şaşkın kalabalığın arasına daldı. Recep de peşi sıra geliyordu. "Onbaşım nereye?" Yusuf cevap vermedi, ihtiyarı arıyordu. İşte biraz ilerisinden sırtı kamburca biri gidiyor. Telaşlı olduğu belli. Ayak seslerini işitmiş olmalı ki dönüp baktı. İhtiyar bir akbabanın bakışları. Yusuf seslendi. "Dur." Adam durdu. Umulmaz bir güçle bağırdı. "Evleri yaktınız yetmedi mi? Ne istiyorsunuz?" Yusuf yaklaştı. "O ev senindi değil mi? Cevap ver." Adam aldırmayıp yürümek istedi. Yusuf bırakmadı. İhtiyarı boş bir çuval gibi tutup sarstı. "Söyle, senin miydi o ev? Dur, bırak yakamı." "Evet, benimdi o ev. Baba yadigarı." Sesi boğuldu. Yusuf bıraktı yakasını. Adam üstünü başını düzeltmeye çalıştı. Sonra oradaki bir taşın üstüne çöktü. Olanları sessizce seyreden Recep ihtiyara doğru birkaç adım attı. "Biz de sana acımıştık," dedi. "Eşyanı kurtarmaya çalışmıştık." "Evet," dedi Yusuf, "acımıştık. Meğer ki sen evi cephaneliğe çevirmişsin. Kime atacaktın o kurşunları?" İhtiyar yüzüne eğmişti. Anzavur zora koştu bizi. Recep Yusuf'a "ne yapacağız onu" gibisinden baktı. İhtiyarın çeneleri titriyordu. Ağladı ağlayacak. O hain akbaba bakışları kaybolmuştu. Söğüt'ün ihtiyarlarına benzemişti işte. "Koca evde bir başına mı otururdun?" dedi Yusuf. "Ailen nerede?" "Var elbet, olmaz mı? Ama onları çoktandır akrabalarının yanına gönderdim. Anzavur bu, belli olmaz. Bakarsın çoluğumun çocuğumun başına bir iş gelir diye. Ben kaldım, yaşım 70. Bir ayağımız çukurda zaten." Yusuf ellerini beline dayamış düşünüyordu. Neden sonra Recep'e, "Yürü," dedi, "gidiyoruz." Recep gözlerinde bir sürü soruyla baktı. Yusuf ise gözlerini kaçırıp yürüdü. Recep yetişti. "Ama onbaşı, adamı serbest bıraktık." "Bazen bu da bir çeşit cezadır. Vicdanıyla baş başa bıraktım onu. Daha ne olsun, hem evini yaktık, az üzüntü sayılmaz bu." Recep'in yüzünde bir şaşkınlık, Yusuf'un şimdiye kadar bilmediği bir yanını tanımıştı. Yusuf potinin birini inceleyip duruyordu. Biraz ötesinden ince bir dere akıyordu. Söğüt'teki sesleri getiriyordu ona. Tahta köprüyü hatırlıyor, özlüyordu. Durmuş geldi yanına, çöktü. "Onbaşın potinler delindi mi?" Yusuf potinin altını gösterdi. İnsan gözü büyüklüğünde bir delik. Durmuş gülecek oldu, tuttu kendini. "Benimkiler daha da kötü," dedi. Yusuf onun potinlerine göz attı. Yanları açılmış, altları delinmiş, yamyaslı bir şey. Yusuf sinir çözülmesine benzer bir şekilde güldü. Öbürü de gevşemiş gülüyordu. "Yahu sen bunları giymesen daha iyi edersin," dedi Yusuf. Durmuş o kadar güldü ki gözlerinden yaşlar geldi. Sonra duruldular. Yusuf potinini giydi. Şimdi yalnızca taşların üstünden atlayan suyun sesi. Yusuf içini çekti. "Az yer dolaşmadık. Hepsini ucuca getirsen bir dünya eder. Manyas, Karacabey, Kirmasti arasında kim bilir kaç defa gidip geldik, bir düşün. Anzavur kaçtı ya, boş ver. Potinler eskisin varsın." Bunları söylerken yanı başındaki otları yolup duruyordu. "Ama senin nişanlın beğenmeyecek." Durmuş dereye bir taş savurdu. "Bak," dedi Yusuf. "Damat Ferit Paşa Kuvayi İnzibatiye derler bir kuvvet kurmuş. Gıcır gıcır giydirmiş askerlerini. Paralar dağıtmış. Sen de burada sürünüyorsun." Bunları Durmuş'u denemek için söylediği belliydi. Durmuş, "Biz vatan kurtarıyoruz burada," dedi. "Varsın potinimiz, çarığımız olmasın." Yusuf bu sözlerden hoşlanmıştı. Durmuş'un omzuna vurdu. "Hay Durmuş, hay. Yiğit çocuksun ve selam." Birden Mehmet'in sesini duydular. "Onbaşım, onbaşım." Yusuf'la Durmuş döndüler. "Ne var, ne bu telaş?" dedi Yusuf. "Binbaşı Tahir Bey seni çağırır." Yusuf fırladı, üstünü başını düzeltti, koştu. Bir vazife verecek herhalde diye düşündü. aşı boyalı iki katlı pancurlu binaya nefes nefese girdi. Koridorda bıyıkları birer karış, sağlam yapılı dört genç vardı. Başlarına bir jandarma dikilmişti. Yusuf Tahir Bey'in odasına girip selam çaktı. ''Buyurun kumandanım, beni istemişsiniz.'' Sigara izmaritleriyle dolu tabloda tüten bir sigara, Tahir Bey'in yüzü gölgeli, yorgun ve çöküktü. Kara derin gözlerinin ötesinde Yusuf bir üzüntü seziyor. Adam kenetli ellerini çözüp doğruldu. Masadan bir takım kağıtlar aldı, Yusuf'a doğru yürüdü. ''Dışarıdaki adamları gördün değil mi?'' ''Evet binbaşım.'' ''Bunlar isyancı. Aynı zamanda tren soymuşlar. Yanına jandarma al. Bunları Karadere Köprüsü'ne götür, orada asılacaklar.'' Elindeki kağıtları uzattı. ''Bunları da al, hadi tez git. Baş üstüne kumandanım.'' Koridora çıktığında suçlulara bir göz attı. Adamlar olacakları anlamış gibiydiler. Dört çift göz Yusuf'a dikilmişti şimdi. Yalvaran, küfreden, kaçak, korkak, öfkeli gözler. Yusuf'un vücuduna yüzlerce ok değiyor. Emir emirdir, emir emirdir, bunu tekrarlıyor hep. Jandarmalarını çarçabuk toparladı. Recep'in gözlerinde yine sorular. ''Sahi asacak mıyız?'' Bunu diyemiyordu ama gözleri neler düşündüğünü apaçık ortaya koyuyordu. Asilerden ikisi ölümü şimdiden benimsemiş görünüyorlardı. Diğerleri jandarmalara karşı koyup direndiler ama sonunda verilen hükme ve kelepçeye boyun eğdiler. Bir süre Karadere boyunca sessiz yol aldılar. Sular gerçekten de kara kara akıyordu. Karadere Köprüsü ta ileride. Üstünden trenler gelip geçmede asiler yol uzasın diye adımlarını ağırlaştırmışlardı. İçlerinden birisi sızlandı. ''Gözünü seveyim.'' dedi. ''Bizi asmayın, ceplerinizi altın doldururuz.'' ''Kes.'' dedi Yusuf. ''Haram parayla işimiz yok.'' Bir tren geçti öteden, kara dumanlar salarak. Duman açıldı, köprü meydana çıktı. Oraya iyice yaklaşmışlardı. Demin altından söz eden asi ard arda yutkundu. Korkunun yutkunuşlarıydı bunlar. Yusuf'un delik potininden tabanına taş parçaları batıyor, acısını belli etmeksizin yürüyor. Ayaklarının altında taşların çatırtısı, sessizlik öylesine büyük. Ta uzaklardan bir trenin nefesini duyabilecekler. Asilerden bir diğeri, ''Kendi kendimizi yaktık biz.'' dedi. ''Kimsenin suçu yok. Treni soyduktan sonra başımızdakiler bize 30'ar lira bir para verdiler. Gerisini kendileri alıkoydular. İşte biz 30 lira için asılmaya gidiyoruz.'' Yusuf'un elindeki ipler içine darlık verdi. Durmuşa uzattı onları. ''Al şunları.'' Avuçları ter içindeydi. Zor işmiş diye düşünüyordu. Şimdi uçsuz bucaksız bir denize bırakmak istiyordu bedenini. Ta ki ölülerden, ölümlerden ırak olsun, sonsuza doğru yüzmek yüzmek. Köprü başına varmışlardı. Cebinden Tahir Bey'in verdiği kağıtları çıkarttı. Tek tek iliştirdi göğüslerini. Adamların daralmış göğüslerinde sık nefes alıp verişleri az sonra soğuyacaktı bedenleri. Ne tuhaf, gözlerini o kara bulanık sulara çevirdi. Bu defa Bursa yolundaydılar. İçlerinde kırık dökük bir sevinç. Ankara'da meclisin açıldığı gün... Süvariler, piyadeler, milli müfrezeler birbirine uymaz kılıklarıyla Bursa yeşillerinin arasında akıyorlar. Bir asker seli, yorgun ancak yeni yorgunlukları kaldırmaya mecbur bir asker seli. Bir tarafta Anzavur yeniden derlenip toplanırken öte tarafta bir başka isyan patlayıveriyordu, Düzce isyanı. Bu defa Kuvayi Milliye'nin karşısında Kuvayi İnzibatiye vardı. Kuvayi İnzibatiye ve asiler, dağıtılan beyannamelerle aklı karışan halk. İşte şu yorgun insan seli yeni isyanların üzerine yürüyecek, Kuvayi İnzibatiye ile karşı karşıya gelecek, o saftan bu safa geçenler olacak, o saftan o safa geçenler, firar edecek olanlar. Belki de Kuvayi Milliye şimdi şuradan buradan hapislerden toplanmış o karma karışık, çok renkli görünüşüyle vatan için bir araya gelişin ilk günlerindeki o yüce duygularını kaybedecekti, kim bilir. Ne güzel söylemişti şu Durmuş, meyve sepetinde bir tek çürük ötekileri de çürütür, onu ayırmak lazım. O gün Bursa'ya girerlerken o kırık dökük sevinçleri her an gölgelenebilirdi. Anzavur'un ordusuyla karşılaşabilirlerdi. Bunun için Ali Fuat Paşa'nın talimatı vardı. Bir baskına karşı tedbirli olacaklardı. Bursa'nın güler yüzlü evleri birer ikişer belirmeye başlamıştı. Sonra camiler, çeşmeler, gür çınarlar, pencerelerde karanfiller, fesleğenler, yol kenarlarında pencerelerde onları alkış tutanlar. Yusuf gövdesini daha bir dikleştirdi. Tabanlarındaki yaralar artık bu acıyı kanıksamış olarak sertleşmeye, nasırlaşmaya yüz tutmuştu. Bak hele genç taze yüzler. Görünmeleriyle kaçmaları bir oldu. Güzel Bursa, sana güvenim vardı zaten dedi içinden. O ara gözleri Durmuş'a ilişti. Sağ ayağında yanları iyice açılmış potini zar zor sürüklüyordu. Mehmet, şu halimize bak dedi, gülmesi tuttu. Kendinize gelin dedi Yusuf, gülmenin sırası değil. Sonra bando mızıka sesleriyle toparlandılar. Vay canına dedi Recep, bir kahraman gibi karşılandık. Şüphen mi vardı dedi Durmuş. O gün Bursa'nın yüzü gülüyordu. İki ay sonra Yunan işgaline uğrayacağından habersiz. Koca çınarlar, ata yadigarı, ağaçlar gülüyordu. ve Bursa camileri o gün Kuvayi Milliyecilerle dolup taşıyordu. Sonra yeniden asilerin, firarilerin peşine düşeceklerdi. O sıkıntılı günlerde hep Bursa'da karşılanışlarını düşünerek, ferahlamaya, bizi nasıl da bandoyla karşıladılar diyerek avunmaya çalışacaklardı. Gevre Boğazı, Adapazarı arasında mekik dokuyacaklar, ölümü yanı başlarında hissedecekler, ölüleri gömecekler, ümitsiz, korkulu köyler göreceklerdi. Çerkez Ethem'in adı bütün bu cesetlerin yangınların arasında büyüyecek, devleşecek, hatta bazılarının gözünde bir erişilmezlik kazanacaktı. Yaz çiçekleri keskin kokularıyla belirlenecek, Geyve Boğazı'nın iki yakasında açan gelincikler kıpır kıpır ettikçe Yusuf Esma'yı hatırlayacaktı. Böceklerin, kuşların tembel tembel ötüşlerine, Geyve'nin üstünde saçaklanan yaz bulutlarına sığınacaktı. Ölümleri biraz olsun unutmak için. 4. Bölüm. Keçilerden biri yavrulamıştı. İkisi de sarıydı keçilerin. Esma onlara bir de isim takmıştı. Birine Zeybek diyordu. Çünkü öbüründen daha hareketli, yerinde durmaz bir oğlaktı. Öbürüne de Yusuf'un adını takmıştı. Ama bu adı kimse duymasın diye yavaşça mırıldanırdı. Kimsesiz vadilerde, ıssız tepelerde ise yüksek sesle Yusuf, Yusuf. Bursa işgal edildikten sonra anası uzaklara bırakmıyordu Esma'yı. Aman ha, bakarsın şu tepelerin ardından düşman çıkıverir. Mızraklı süvarileri varmış bunların. Önden bunlar yola çıkarmış. Piştar olurlarmış. Aman uzağa gitme yavrum bak. Bunlar Bursa'ya gireli Rum mahalleleri de azıttı. Şenlik şenlik üstüne. Gayrı buraların sahibi sanıyorlar kendilerini. Gece boyu naralarını dinler dururuz. Gitme o tepelere sakın. Halbuki o tepeler Esma'ya kurtuluş gibi geliyordu. Kurtarıcılar onların ardından çıkıp geleceklerdi. Elbette Yusuf da. Niye oralardan gelsin düşman? Belki başka bir yoldan gelir. Belki de hiç gelmez. Bursa, Hüdavendigâr vilayeti. Yusuf oralara gitmişti işte. Bu gidişin üstünden kış geçmişti, bahar geçmişti. Yusuf hala ortalarda yoktu. Bir ara eve çömlekçi Musa Efendi gelmişti de laf arasında Yusuf'un adı geçmişti. Çömlekçi Musa, bizim İsmail Efendi'nin oğlu Yusuf da kaçakların peşinde koşarmış demişti. Esma o sırada sofadaydı. Yusuf'un adı geçince eli ayağı birbirine dolanmıştı. İşte bu kadardı haber. Sağdı ya, bu yeterdi. Demek kaçakları kovalıyor, o dağ senin, bu dağ benim. Esma'yı hiç düşünür mü? Kim bilir. Sabah anası uzaklara gitme demişti. Vakitli dön hem, merak ederim. Esma elinde değneği keçileriyle avludan çıkarken merak etme ana dedi. Sabahın buğusu henüz Söğüt'ün üzerinden kalkmamıştı. Yol kenarlarında otlar ıslak, keçiler coşkun, kıpır kıpır. Dur bakalım, acele etme Zeybek, bak şu haylaza dur dedim. İşte Alacalı Morlu tepeler elini alnına siper edip baktı. Oralar doğruca Bilecik'e gider. Ne varmış korkacak? Ama yine bir sır gibi o tepeler. Esma için bilinmezliklerinden sıyrılamamış. Anasının sözlerini hatırladı yine. Rabbim buraları kale gibi dağlarla çevirmiş. Mübarek yerdir. Böylece muhafaza edermiş. Lakin hiç belli olmaz. Düşmanı Bursa'ya giremez sanmıştık. Çünkü ata evliya yatağı mübarek şehir. Gitmiş girmiş oralara. Mecliste de kıyametler kopmuş. Kara bayrak asmışlar meclise. Mebus Halil Bey'in hanımı söylemiş. Şu gavurun üstüne hörelenmediler gitti. Mecliste hep kavgalar olurmuş. Bizim kuvvetler de çekiliyor demek ki. Harbetmeden marbetmeden bunca asker niye toplandı? Bunca para yiyecek yiyecek niye toplandı? Bak şimdi para da pul da kalmadı denilir. Baban da bu kış inşallah düşmanın hakkından geliriz diyor. Biz anca birbirimizi yeriz. Kız beni dinlemiyor musun? Dalıp gittin yine. Seni de everemedim. Bundan sonra düğün müğün yapılamaz artık. Yani düşman şuralardan çıkmadan nafizi istemedin. Şimdi de Söğüt'ün gençleri askere gidiyor bir bir. Evde kaldın demektir. Ne yapalım, kaderine küs. Esma Söğüt'ü epeyce geri bırakmıştı. Şimdi şuralardan Yusuf geliverse, Esma dese, ne işin var buralarda dese, şaşırıp kalsa, kız görmeyeli güzelleşmişsin dese, der mi ki Yusuf demez böyle şeyler, ölse demez. Bu defa Sır Hoca taraflarına yöneldi. Buraların yeşilliği boldu. Hayvanları kendi hallerine bırakıp bir meşenin dibine çöktü. Ta ötede bir kadın sığırlarını otlatıyordu. Esma yalnız olmadığına sevindi. Kadın da onu görmüştü. Elinde değneği, iri gövdesiyle o yana doğru yürüdü. Kara yeldirmesinin altından kırmızı şalvarının geniş paçalarıyla uzun adımlar attı. Kara yeldirmesinin altından kırmızı şalvarının geniş paçalarıyla uzun adımlar attı. Yanaklarının kırmızısı neredeyse şalvarının rengindeydi. 50 yaşlarında olmalıydı ama 20'sinde gibi çevikti. Terli yüzünü beyaz tülbentiyle silip yaklaştı. İri ellerini beline dayayıp sordu. Nereden gelirsin kız? Şeyden, Söğüt'ten. Kadın Esma'yı şöyle bir süzdü. Senin mi bu keçiler? Elbet benim. Kimin olacaktı? Kadın keçileri gözden geçirirken Esma içinden nazar duası okudu. Sen beni bildin mi kız? Esma gözlerini kısarak baktı. Bilemedim. Nereden bileyim? Kadın şuraya buraya gayesiz adımlar attı. Beline bir demet katır tırnağı çiçeklerinden sokmuştu. Bilemedin demek. Koca Ayşe Ana'yı bilemedin mi? Adımız geçmez mi aşağı mahallelerde? Esma düşündü. Ayşe Ana, Ayşe Ana. Söğütlü karılar unutmuş olmalılar adımızı. Eh, hatırlatırız. Ayşe Ana, evet o, düğünlerin, yörük bayramlarının Ayşe Anası. Böyle günlerde işlerin başında o olurdu. En çok da onun emeği geçerdi. Hatırladım, dedi Esma. Kadının kızgın yüz çizgileri gevşedi, gözleri ışıklandı. Hah, şimdi oldu. Çöktü yanına. Belki de Söğüt'te beni öldü bilirler. Kim bilir, içini çekti. Belinden bir sap katır tırnağı çıkarıp kokladı. Ölmekten de beter olduk ya. Bir yıl içinde iki can gömdüm. Önce oğlumu, sonra efendiyi. Galicia nere bilir misin? Esma omuzlarını kaldırdı. Bilmem. Ben de pek bilmem ya. Oğlum orada şehit gitti. Efendi dayanamadı bu acıya. Çok sürmedi. Derlenip toparlanıp gitti. Ben dayandım. Nasıl dayandığıma da şaştım. İşte böyle aslan gibi oğlumu şehit ettiler. Ama en çok zoruma giden nedir bilir misin? Bu gavurlar yine çıkıp geldiler ya. İşte buna dayanamam. İçim içimi yer durur. Aşağı mahallelerde düğünler müğünler oluyor mu kız? Yok Ayşe Ana, millet sıkıntıda şimdi. Ayşe Ana değneğiyle toprağı usul usul vurarak. Peki ne yapıyor karılar, öyle oturuyorlar mı? Oturuyorlardır, oturuyorlardır. Ha babam, yağlansınlar bakalım. Ayşe Ana, ambarlar eskisi gibi değil. Niye yağlansınlar ki? Hem oturmazlar, her daim iş görürler. Sabahın erinden gece yaralarına kadar. Ne tezgah boşalır ne de öbür işler tamamlanır. Ayşe Ana alaycı bir gülümseyişle bir süre öyle durdu. Esma sözü başka taraflara çekmek istedi. O çiçekleri nereden topladın Ayşe Ana? Çiçekleri mi? Ha bunları. Naşun yamaçtan, hayvan otlatırken hoşuma giden bir çiçek buldum mu koparıp kuşağıma sokarım. Oğulcuğumu kaybedeli her bir çiçek bana onu hatırlatır. Çiğdemler, papatyalar, gelincikler, vakitsiz giden oğlumu. Esma'ya bir daha alıcı gözle baktı. Adın neydi kız senin? Adını sormayı unuttum. Esma'dır. Esma, kimin kızısın? Demirci Şemsi Efendi'nin. Anam da Şerife kadın. Gayrı şerifeler, hasibeler birbirine karıştı. Ocağım söneli böyle oldum. Ama görsem tanırım, tanırım hepsini. Nicedir inmedim aşağılara, yakında ineriz. Belindeki katır tırnaklarını kuşağından çıkarttı. Al kız, beğendin sen bunları, al senin olsun. Ana, ben toplardım. Yok yok, sen çıkamazdın o yamaçlara. Esma başını iki yana salladı. Kadın değneğini alıp doğruldu. Sır hocanın yamru yumru evlerinden birini işaret etti. Bak, dedi, sönmüş ocağım orada. Bir gün bana misafir ol, oradan buradan konuşuruz. Aha, şu en tepedeki ev. Kız Ayşe Ana'nın gösterdiği evi seçmeye çalıştı. Oraya nasıl çıkarsın ana? Şahin yuvası gibi bir şey. Ayşe Ana gururlandı. İki göz odadır ama köşklere değişmem. Dünyayı görürüm oradan. Neyse, bu kadar laf yeter. Lafın fazlası haramdır bize. İşimize bakalım. Dediğim gibi buralarda kimsesiz bir Ayşe Ana olduğunu unutma sakın. Ha, Söğüt'ün karılarına da de ki yakında ineceğim oralara. İri gövdesiyle güçlüce yürüdü. Hani babasının bir lafı vardı. Taşı sıksa suyunu çıkarır diye. İşte bu kadın da öyleydi. Taşı sıksa suyunu çıkarırdı. Ona Ayşe Ana değil, koca ana veya koca nine diyesi geliyordu. Sevivermişti onu çünkü acılarına göğüs germişti. Ezilmemişti bu acıların altında. Dimdik bir yabani ağaç gibi bir kayanın tepesinde dibine gölge vermişti. Gözlerinden, kan kırmızısı yanaklarından, geniş göğsünden, kaba ellerinden bir yaşama gücü fışkırıyordu. Sonra bir sevgi, gür verimli bir sevgi. Yaz bulutları Söğüt düzlüklerinin üstünde dertop olmuşlardı. Sabahtı, sabah serinliği toprağın, yaprakların, dalların üzerinde henüz duruyordu. Kadınlar bağlarda, bostanlarda çalışıyorlardı. Bazıları gölgeliklere kurdukları ocaklarda pekmez kaynatmaya koyulmuşlardı. Şurada burada patates, soğan, mısır yığınları, bazıları öbek öbek oturmuş, soğan bağlıyorlar, mısırları taneliyorlardı. Uzaktan bakıldığında bu kadın kümeleri kıpırtısız birer resim gibi duruyordu. Üstlerinde engin mavi gök ve ak bulutlarla. Esma keçilerini otlattığı yerden onları böyle görüyordu. Kulağında Ayşe Ana'nın sözleri. Ne yapıyor peki karılar? Öyle oturuyorlar mı? Oturuyorlardır, oturuyorlardır. Ha babam, yağlansınlar bakalım. Ayşe Ana'yı tanıdıktan sonra Esma o küçücük penceresinin dışına taşmıştı. Sanki kadın 40 kapının anahtarını belinde saklayan bir masal anasıydı. Bunlardan birkaçını Esma'ya göstermişti. Artık Esma kadınların da bir şeyler yapması gerektiğine inanıyor, kadınlar olmadan bu savaşın kazanılmayacağını düşünüyordu. Sonra onların konuşmalarına kulak verdi. Pekmezi bolca edelim, bu kış epey sıkıntı çekeceğe benzeriz. Bunu söyleyen muhtarın karısı Hafize Hanım'dı. Firdevs Hanım ise pekmezin olsun sineği Bağdat'tan gelir diye bir laf var, dedi. Bizim ağzımızın tadı, bebelerimizin canı, kuvveti de işte budur. Firdevs Hanım bir yandan kazanı karıştırıyor, bir yandan da bir peşkirle yüzünün terini siliyordu. Atiye Hanım tülbentini yanağının kıyısında sıkıştırıp pekmez kepçesine yapıştı. Yoruldun, biraz da bana ver, dedi. Firdevs Hanım oradaki incirin gölgesine doğru yürüdü, çöküp oturdu. Atiye Hanım, insanın içi rahat olacak ki ağzında tadı olsun. Yoksa pekmez bile acı gelir insana, dedi. Firdevs Hanım doğru diye cevap verdi. Bak Söğüt'ün delikanlıları bir bir cephelere gittiler. Bizim Selim'e de yol göründü. Şu pekmezin tadı bize nasıl gelecek, varın anlayın artık. Biraz ötede bir başka pekmez kazanının başında duran Hafize Hanım söze karıştı. Çardaklı kahvenin delikanlıları da azaldı hep. İdadiyi bitiren İlyas'la Osman da askere gideceklermiş. Şuralarda oyun oynarlardı, ne çabuk büyüdüler dedi Atiye Hanım. Hey gide hey. İzzet'le Necip de öyle. Murat Bey'in oğulları canım, bildiniz mi? Necip şimdi Çerkez Ethem'in süvarisi olmuş. Yaman bir ciritçiydi zaten. At üstünde doğmuş sanki mübarek. Çerkez Ethem de paşalara denk biri olup çıkmış. Kardeşleri Ankara'daki mecliste söz sahibiymişler. Kimisi Ali Fuat Paşa'nın, Çerkez Ethem'in, kimisi de Demirci Efe'nin yanında çarpışır. Lakin bir türlü feraha çıkamıyoruz. Nasıl çıkılsın Atiye kardeşleri Firdevs Hanım? Önüne gelen paşalığını, ağalığını ilan ediyor. Adım başı biri peyda olup ortalığı karıştırıyor. Düşman yalnız bir değilmiş Firdevsçiğim. Biraz da işin içine menfaat girdi mi bölük bölük bölünüyoruz. Demek senin oğlan da askere gidecek. Eh hayırlısı. Biraz ötede siyah yeldirmeli, ak örtülü bir kadın belirmişti. O yana doğru geliyordu. Bu bizim nazik kadın değil mi dedi Hafize Hanım. O ya. Esma sırrı açığa çıkmış gibi utandı. Öyle ki neredeyse keçileri bırakıp oradan kaçıverecekti. Yusuf'un anası aydınlık yüzlü, o herkesi sarıp sarmalayan gülüşüyle yaklaştı. Esma önündeki ağacın cılız gövdesine saklanmaya çalıştı. Kolay gelsin dedi Nazik Hanım. Hoş geldin dedi öbürleri. Kadın Firdevs Hanım'ın yanına çöktü. Firdevs Hanım, kaç gündür ipek böceği gibi kozandan dışarı çıkmadın dedi. Böceklerin ne alemde ya Yusuf? Mektup aldım bugün, geliyormuş. Çaltı'ya bir karakol kuracakmış. Kaçaklarla hep işi. Esma başını gizlendiği yerden çıkartmış, Nazik Hanım'ın anlattıklarını dinliyordu. Yüreğinde bir çarpıntı. Gayrı maaşları da askeriyeye verecekmiş. Bir paşa var ya, Fevzi Paşa, işte o demiş. Gayrı evlendirelim şu Yusuf'u. Esma Hafize Hanım'ın bu sözü üzerine başını çarçabuk geriye çekti. Söğüt'te dünya kadar kız var dedi Atiye Hanım. Gönlünde biri yoksa bakıverelim o kızlara. Ama sen gelinin olacak kızı seçmişsindir. Ben seni bilmez miyim Nazik Hanım? Gizli gizli yürütürsün işini. Öyle ortalığa dökmezsin. Hadi de bakalım şu kızın adını. Nazik Hanım o herkesi sarıp sarmalayan gülüşüyle ne gelini Atiye Hanımcığım ne gelini dedi. Hele bir çocuk gelsin. Ana bana bir kız bakın. Kimi münasip görürseniz onu seçin desin de biz de bakıverelim sağa sola. Ana ben falan kızı aklıma koydum gidip bana isteyin derse yani seçimi size bırakmazsa. Bu sözler Firdevs Hanım'ındı. Nazik Hanım biraz bocaladı. Ne yapalım Firdevsciğim? Gönlüne hükmedemeyiz ki kimi isterse başımızla beraber. Bunu yürekten mi söylersin dedi Firdevs Hanım. Elbet gülüştüler. O yerinde durmaz haşarı oğlak Firdevs Hanım'ın yakınına sokulmuş, hatır hutur dalları yaprakları kemiriyordu. Firdevs Hanım hayvanın sıcak nefesini yanı başında hissedince boş bulunup bir çığlık attı. Ay ay bu da ne, hay Allah, Esma'nın keçisi, kız Esma al şu haylazı buradan. Esma ağacın ardından sıyrıldı, o yana koşmaya cesaret edemedi, bulunduğu yerden seslendi. Zeybek Zeybek gel buraya şimdi seni, değneğini kaptı. Nazik Hanım yavruyu tutmuş seviyordu. Kız kararsızca durdu. Nazik Hanım, ay senin ismin Zeybek mi dedi. Güldü, hayvanın sırtını yumuşacık tüylerini okşadı. Zeybek ha? Esma cesaretlendi, yürüdü. Firdevs Hanım sordu. Kız bu isim ne biçim isim böyle? Zeybek, sen bunlara isim mi takıyorsun? Elbet. Peki öbür yavrunun adı ne? O da köçek mi? Kadınlar hep bir ağızdan güldüler. Yüzü gülmez Atiye Hanım bile inanılmaz bir kahkaha attı. Firdevs Hanım durulup sorusuna cevap bekledi. Kız Yusuf diyemezdi. Onun adı da şey, garip. Garip mi? Evet. Zeybek Nazik Hanım'ın elleri arasından kurtulmuştu. Kız değneğiyle hafifçe dürttü onu. Hadi bakalım gidiyoruz. Firdevs Hanım başını iki yana salladı. Garip, nereden buldun bu isimleri? Hay Esma hay. Esma bu sözleri duymamış gibi yürüdü. O birçok gözün onu incelediğini biliyordu. Şimdi içinde dalga dalga heyecan. Yusuf dönüyor, Yusuf dönüyor. Sabah mı, öğle mi, ikindi mi, akşam mı? Vakitlerden birisinde gelecekti Yusuf. Esma sedirin yastıkları altında saklı, gümüş arkalı aynasını ikide bir çıkarıp yüzüne bakıyordu. Yanaklarının pembesi solmuş muydu ne? Anası da fark etmişti. Esma sen niye öyle solup sarardın? Yoksa bilmediğimiz bir derdin mi var kız? Gören de kız bir dert çekiyor diyecek. Esma ikide bir yanaklarını şimdikliyordu. Yanaklarını eski pembesine kavuşturmak ve sağlıklı görünmek için. Sabah mı öğle mi? Esma Yusuf'u gördüğünde sabahtı. Küçük pencerenin ötesinde dağlardan inen yolda önce kara kalpaklı bir asker şekillendi. İkinci yüzün sonu.